Ayrım 2. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 17. Ömer Efendi karşıma geçti. Çok ince dilimlenmiş 3 parça ekmek uzattı. Hafif bir tebessümle sızlanmadan edemedim. Vallahi milli şef senden daha insaflı Ömer Efendi. Ömer Efendi kahvaltı tabağına yumulmaya hazırlanıyordu.
Yok be evlat dedi savunmaya geçen. Şu saraylı hanımın küçük sayfiyesine taşınanlar yok mu?
Var.
Ekmek karnelerini kaybetmişler.
Eyvah diyerek dudaklarımı ısırdım. İkinci Cihan Harbi'nin son demlerinde insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biriydi bu hadise. Mübalağa ediyorum zannedilebilir. Lakin insan boğazından geçecek lokmayı karneyle alıyorsa, nimete gösterdiği saygıyı o kalın kağıt parçasına da göstermeliydi. Aksi takdirde ekmeksiz kalırdı.
Biliyorsun dedi Ömer Efendi, ekmek karnesi kaybedildiği takdirde yenisi verilmez.
Bu sözlerin nereye varacağı ayan beyan ortadaydı, lafa girdim. Yeni komşularımız da soluğu bizim kapımızda aldılar değil mi? Ömer Efendi elindeki çatalı orkestra şefi gibi havada gezdirirken başını salladı.
Evet dedi, iç çeker gibi.
Tabii yüreğin el vermedi geri çevirmeye diye devam ettim gülümseyerek. Hiç tereddüt etmeden ekmek kuponlarımızı onlara verdin. Ömer Efendi ağzındaki lokmayı hızlıca yutarak
hepsini değil yarısını dedi.
Çok iyi etmişsin. Böylesi zor günlerde millet olarak birbirimize yardımcı olmalıyız dedim samimi bir hava içinde. Ömer Efendi ince bir sitemle
keşke herkes bu şuurda yaşasa diye mırıldandı.
Neden sonra konuşmaktan yorulmuş bezgin bir çehreyle susmuştuk. O sıra Ömer Efendi'nin kafasından neler geçiyordu bilemem ama benim kafam epey doluydu. Konya'da çözüme kavuşturduğum vakaya uygun bir başlık arıyordum mütemadi. Oysa daha trene bindiğim sisli gece vakayı adlandırmıştım. Sarı çizmeli canavar demiştim. Daha doğrusu vakayı aydınlatan ufaklık böyle demişti.
Sarı çizmeli canavar geliyor demiş
ve günlerce meşgul olduğum cinayet aydınlanıvermişti. Bu isim çizgi romanlardaki korkunç görünümlü kahramanları anımsattı bana. Haliyle ben de vazgeçtim. Şimdi de kıvranıp duruyordum. Fakat bu arzulu çırpınışlarım nafileydi. Kararsız bir ifadeyle Ömer Efendi'ye verdim dikkatimi. Tuhaf göründü gözüme. Dudaklarının üzerinde gizemli titreyişler biriktiriyor, sonra sessizliğe kanaat ederek dudaklarını birbirine yapıştırıyordu. Onda sezinlediğim tuhaflığı deşmeden edemedim. Hayırdır, yine bir hal var sende. Konuşup konuşmamakta kararsız kaldı Ömer Efendi.
Şey diyerek mütereddit bir ifadeyle girdi lafa. Şu yeri kiracılar ekmek kuponlarının mukabilinde bana bir bohça verdiler.
Durakladı. Elinin uzanabileceği uzaklıkta duran ördek ağızlı sürahiden bir bardak su alıp sözlerine devam etti.
Bohçayı açtım. İçinden bir takım öteberi çıktı.
Bunu mu dert ettin?
Bir de küçük bir paket vardı. İçinden tütün, kahve, çay ve daha piyasada olmayan pek çok şey çıktı. Paketi açtığım gibi kapadım, hiçbirine dokunmadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki sen bana yol gösterirsin.
Cihan Harbi'nin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu hicranlı devirde güzel ülkemin dört bir yanı devasız dertlerle mücadele ediyordu. İnsanlar açlık, sefalet ve kıtlıktan kırılıyor, tamahkar istifçiler, kara borsacılar ise tıpkı kan emici doyumsuz bir hayvan gibi saldırıyordu piyasaya. Kendi zevkü sefam namına memleketi kuşatmış hüzün yüklü bulutlara kayıtsız kalamazdım. Aklımdakileri ortaya saçmadan evvel Ömer Efendi'ye kararlı bir ifadeyle baktım.
Ne yapacağını biliyorsun Ömer Efendi. O malum hediyeleri iade edeceksin dedim bir solukta.
Ömer Efendi, hediyeyi geri göndermekle kabalık etmiş olmaz mıyız diye mırıldandı tereddütle.
Elbette bu davranışımızı nezaketsizlik telakki edeceklerdir. Fakat meramımızı bilirlerse feraset göstereceklerine inanıyorum.
Sonunda o da ikna olmuş olmadı ki bin kere yüzümüz kızaracağına bir defa varsın olsun kızarsın dedi.
Bu mevzu uzun bir istişareye muhtaç kalmadan kapanmıştı.
Kahvaltıdan sonra Ömer Efendi soluğu radyonun başında aldı. Aynalı konsolla bütünlük arz eden ve sofaya dekoratif bir hava katan iri gövdeli radyoya kulağını yapıştırdı. Radyonun üzerindeki iki düğmeden ufak olanını çevirmeye başladı. Radyodan cızırtı haricinde başka sesler duyulmuyordu.
''Hay aksi şeytan!'' diye kızgınlıkla söylendi Ömer Efendi. ''Bugün de milli şefin ulusa seslenişi yayınlanacaktı.''
Radyo sabah saatini umumiyetle 9'dan evvel açmazdı.
''Niçin acele ediyorsun? Vakit var daha.'' dedim kendimden emin.
Ömer Efendi yumuşak bir dokunuşla kavradığı ufak düğmeden elini çekmeden
''Saat 9 oldu evlat.'' dedi fısıldar gibi.
Duvarda asılı duran ahşap saate döndüm. Dönmemle birlikte saatin altın rengindeki demir çubuğu sallanmaya durdu. Cızırtıları bastıran tok bir sesin akisleri dolanıyordu sofada.
Ding dong, ding dong.
Saatin içi delikli akrep çubuğu tam 9'un üzerindeydi. Yelkovan ise tiktakların titrek devinimiyle 12'nin üzerinde volta atar gibi ileri geri gidiyordu.
''Yine tamirat istiyor bizim emektar.'' diye geçirdim içimden.
''Neyse.'' diyerek ayaklandım usulca. Zaman bizim dışımızda hızla akıp geçmişti. Yarım kalmış onca iş varken oyalanmak olmazdı. Çalışmak için pek hevesliydim. Lakin bir tarafımsa can atıyordu sofada kalıp milli şefin konuşmasını dinlemek için. Nitekim memleket meseleleri şahsi heveslerime galebe çaldı. Sabırla radyodan çıkacak sese kulak kesildim. Nihayet bir müddet sonra Ömer Efendi cızırtıların arasında anlaşılır bir ses yakalamıştı. Muzaffer bir edayla boş bıraktığı sandalyeye oturdu ve milli şefin konuşmalarına dikkat kesildi. Milli şef uzun bir müddet içtimai ve iktisadi meseleler üzerinde durdu. Sonra günlük gailelerden kısa bir bahis açtı ve çok uzun konuşmadan bu bahsi kapadı. Açık anlaşılır bir dille alınacak önlemleri tanzim etti ve sonra temkinli bir sesle 2. Cihan Harbi'ne değinerek umut vaat eden sözlerle konuşmasını sonlandırdı. Onun vedasının müteakip tok bir erkek sesi peyda olmuştu. Fevkalade Türkçesiyle radyonun sabaha saatini şöyle kapadı.
Sayın dinleyiciler, burası Ankara Radyosu. Bugün 7 Mayıs 1945 Pazartesi. Sayın Cumhur Reisi İsmet İnönü'nün ulusa seslenişini dinlediniz. Hoşça kalın.
Ömer Efendi milli şefin nutkundan tatmin olmamıştı. Memnuniyetsizliği yüzünden okunuyordu. Masanın üzerinde ritim tutan parmakları bir şeyler düşündüğüne delaletti. Lakin düşüncelerini açmak yerine susuyordu. Neden sonra yaşına nazaran çevik bir hamleyle ayaklandı.
''Sabahtan beri bunun için mi bekledim?'' diye öfkeyle söylendi havaya. ''Ekmek karnesi, benzin buhranı, buğday ve pirinç stokları, geceleri ışıkları karartma, açgözlü istifçiler, harp zenginleri ve daha neler duymaya ihtiyat kazandı bu koca kulaklarım?''
Sesindeki perdeyi yükselterek devam etti sitemkar sözlerine.
''Heyhat, birileri de çıkıp yarın sabah çehresinde umut pırıltıları saçan bir güneşin doğacağını ve bu açlığın, sefaletin nihayet bulacağını fısıldasa kulağıma.''
Ömer Efendi imkansızı arzulamanın dehşetiyle sustu. Yaşadıklarına kahreder gibi başını iki yana salladı sonra. Düşüncelerine müşterek birkaç kelam etmemi bekliyordu belki de. Fakat ben onun kadar bedbin düşünmüyordum. Ömer Efendi birçok kimse gibi meseleye duygusal yaklaşıyor ve içinde bulunduğumuz devri doğru okuyamıyordu fikrimce. Binaenaleyh onun fikirlerine ve heyecanlarına katılmam kabil değildi. Benim nazarımda tasarruf amaçlı alınan azami önlemler ve tatbik edilen tuhaf kaideler bir zaruretten ibaretti. Ekmek karnesinin tatbiki, benzinin muayyen oranlarda taksim edilmesi, tahıl stoklarının yapılması, istikbalde daha elim hadiseler zuhur etmeden alınan bir takım önlemlerdi sadece. Bu mevzuda hükümeti fazla temkinli hatta kuşkucu olmakla suçlayanları hafsalam almıyordu. Ömer Efendi kendine ortak olmayacağıma kanaat getirmiş olacak ki kahvaltıyı toplamaya koyuldu sessizce. Neden sonra bana döndü ve merakına yenik düşerek sordu.
''Sen ne düşünüyorsun evlat? Haksız mıyım?''
haksızsın diyerek açıkladım. 1939'un bağrında başlayan ikinci Cihan Harbi'ne fiilen katılmamış olmamız, savaşın kavurucu ateşlerinin topraklarımızı yakmadığı anlamına gelmez Ömer Efendi. Açlık, sefalet ve kıtlık gibi felaketler sadece savaşın cereyan ettiği topraklarda değil, tüm dünya topraklarında yetişen zehirli bir bitki. Fakat mahrumiyet çağında yaşadığımızı da inkar edemem. Halkın belindeki kambur iyice çıktı. Kara borsacılık aldı başını gitti. Kahvehanelerde çay yerine ıhlamur içiliyor. Bakır cezvelerde kahve yerine nohut kaynatılıyor. Ekmek karnesi uygulaması birçok kente yayılmış vaziyette. Pencereler koyu perdeler yahut battaniyelerle kapatılıyor. Işıklar karartılıyor her gece. İleride daha büyük felaketleri acı bir biçimde tecrübe etme ihtimalimiz varken attığımız adıma dikkat etmenin ne zararı var?
Ömer Efendi bakır tepsiye kahvaltılıkları doldurduktan sonra yazıklanır gibi yüzüme baktı.
Sen şimdi çektiğimiz sıkıntıları olağan hadiseler olarak mı görüyorsun diye sordu.
Rahat bir tavırla omuz silktim. Evet, bunlar artık günlük gaileler.
Şu ışıkları karartmak bile insanın haleti ruhiyesini nasıl yıpratıyor görmez misin diye çıkıştı Ömer Efendi.
Ömer Efendi'ye yaklaşık 3 yıl evvelki bir hadiseyi hatırlattım. Milas vakası. Yunan adalarını bombalamak üzere havalanan 3 İngiliz uçağı yanlışlıkla Milas'a bomba bırakmış, bombalardan biri Bekçi Dursun'un evine isabet etmiş ve adamcağız talihsiz bir şekilde terki hayat eylemişti bu dünyadan. Vaka bu hadisenin arkasında Almanya ile imza edilen Krom Antlaşması'nın olduğunu düşünüyordum. Lakin hadisenin üzeri bir çırpıda kapatılmıştı. Sözlerimi ciddiyetle dinleyen Ömer Efendi'ye sual ettim. Tepemizde mütecaviz tayyareler dolaşırken ışıkları karartmaktan başka çare var mı? Ömer Efendi bir takım çareler tasavvur ederken kapı çalındı.
Hay Allah! Kim bu sabah sabah diye söylenerek bahçeye açılan kapıya yöneldi Ömer Efendi.
Kapıdaki her kimse acelesi vardı sanırım. Kapıyı telaşla yumrukluyordu. Ömer Efendi kapının sürgüsünü çekip kapıyı araladığında lacivert üniformasıyla ben gibi orta yaşların biraz altında genç bir telgraf memuru göründü. Adamcağız soluk soluğaydı.
Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim dedi. Sadri Bey'e telgraf var.
Ömer Efendi dış kapının çıngırağını çalmadan içeri giren telgraf memurunu haşlamaya başlayınca yanlarında bittim. Memurun elindeki zarfı kaptı Ömer Efendi.
Sanaymış diyerek yüzümü uzattı.
Zarfı alıp açtım. İçinden ikiye katlanmış, acele mührü damgası vurulmuş, sarı bir kağıt çıktı. Fil hakika kimseden telgraf beklediğim filan yoktu. Telgraf memuru kağıdı açmama fırsat vermeden omzunda asılı duran çantadan bir defter çıkardı.
''Şurayı imza edin lütfen'' dedi kibar bir dille.
Adımın karşısındaki boş kutucuğu imza ettikten sonra kağıdı açıp okumaya başladım. ''Sadri, telgrafımı alır almaz sen Antoine Kilisesi'ne gel. Lütfen acele et.''
Avni Baba'dan geliyordu telgraf.
Avni Baba Emniyet Teşkilatı'nın biricik müdürüydü. Onun gayretleriyle okuyabilmiş, içimdeki cevheri keşfedebilmiştim. Mühim bir vukuatın cereyan ettiğini düşünerek aceleyle yukarı kata çıktım. Komodinin çekmecesinden silahımı ve teşkilata dair bir takım belgeleri alıp aşağı indim. Ömer Efendi merdivenin başında hazır ve nazırdı. Elinde paltomu tutmuş beni bekliyordu. Paltomu sırtıma geçirdiğim gibi dışarı çıkıyordum ki arkamdan bağırdı.
''Yeni bir vukuat mı?''
''Sanırım'' diyerek karşılık verdim ve çam kokusunun tuttuğu bahçeye yürüdüm. Babamın siyah incisi demir kapının gerisindeydi. Hızlıca siyah inciye doğru adımladım. Siyah inci çeyrek asrı devirmiş siyah renkli kibar gövdeli dört kapılı bir Amerikan Ford'uydu. Babamın bu arabaya tutkusu hastalık mesabesindeydi. Çocukluğumda hasetle baktım bu arabaya, yıllar sonra benzer bir tutku benim de içimi kapladı. Siyah incinin kapı kolunu tak diye açarak içine atladım, kontağı çevirdim aceleyle. Büyük bir gürültüyle çalıştı motoru. Gaz pedalına olanca gücümle yüklenip doğruca Saint Antoine Kilisesi'ne yollandım. Ölüme sürgün yaşayan ölümlüleriz. Dolmabahçe Bulvarı'ndan geçiyordum. Bulvarın iki yakasını boydan boya süsleyen yaşlı çınar ağaçlarının arasındaki telaşlı köpekler yola fırladı. Az kalsın birkaçını ezecektim. Kıvrak bir hareketle bu badireyi atlatıp bulvarı hızla geçtim. Taksim'e çıkan kestirme bir yol biliyordum. İki katlı cumbalı ahşap evlerin arasında uzayan yokuşlu inişli engebeli bir yol. Siyah incinin burnunu bu yola çevirdim. Bu zahmetli yolun ardından nihayet düzlüğe çıkabilmiş Cumhuriyet Anıtı'nı görebilmiştim. Anıta yaklaşınca yavaşladım ve tramvay yolunu takip ederek siyah incinin burnunu İstiklal Caddesi'ne verdim. İstiklal Caddesi otelleri, pasajları, hanları, hamamları, tarihi binaları, gösterişli apartmanları, mabetleri, pastaneleri, eğlence mekanları, alafranga yaşam tarzı, cadde boyunca karşılıklı muntazam dizili eski ve yeni dükkanları, tiyatro ve sinema salonlarıyla yeryüzüne kondurulmuş parlak bir yıldızdı. Efsunlu ışığına kapılan kalabalıklar Taksim'den tünele kadar uzanan bu debdebeli cadde üzerinde aşağı yukarı keyifle dalgalanırdı. Sadece insanlar değil, birbirinden farklı diller, dinler, ırklar, hayatlar bir pınar gibi akardı cadde boyunca. Şimdi ise bu çok sesli, çok renkli ikliminden uzak tenha, huzursuz bir sabahı yaşıyordu. Çehresi gayri tabii bir sükunete bürünmüş, yolcusu olmayan bir limanda terk edilmiş bir gemi kadar yalnız kalmıştı. Gökyüzünü saran gri bulutların arkasına nasıl gizleniyorsa güneş, caddenin müdavimleri de meçhul bir yere gizlenmişti sanki. Caddede kimsecikler yoktu. Ragıp Paşa apartmanını ve Ragıp Paşa'nın yaptırdığı koca cüsseli Rumeli Han'ı geride bırakmıştım. Önümdeki miskin taksicinin peşi sıra ilerlemiş, lüksün ve servetin simgeleştiği ve ortaçağ şatolarını andıran Circle Dorian'a kadar varmıştım. Tuhaf, ne kaldırımlarda birbirine değerek yürüyen insanlara, ne trafiğin keşmekeşliğinde birbirinin üzerine çıkıp seke seke ilerleyen araçlara rastlamıştım. Caddenin iki yakasına dizilen dükkanların süslü cam vitrinleri önünde pinekleyenleri saymazsak cadde bomboştu. Bir ıssız ormanın derinliklerinde geziniyormuşum hissiyle tuhaf bir ürperti yaladı tenimi. Sonra ağır kasvetli bir hava çöktü omuzlarıma. Gökyüzünü kaplayan gri bulutların yağmur çiselemesiyle daha da ağırlaştı omuzlarım. Derken önümdeki damalı taksi zınk diye durdu. Kısa bir zamanda yaptığı nefis profiterollerle şöhret kazanan inci pastanesinden çıkan şık giyimli, yüzlerini şapkalarının altına saklayan iki gizemli adam bindi taksiye. Taksicinin acele etmesi hususunda uzun uzun kornaya bastım, kale almadı. Camdan çıkardı eliyle geç geç der gibi nezaketsiz bir hareket yaptı sadece. Tramvay yolunu işgal etmekten haz duymasam da buna mecbur bırakılmıştım. Gazı körüklediğim gibi taksiyi solladım. Taksicinin ablak yüzüne öfkeli bir bakış fırlatmayı da ihmal etmedim. Tabii bunu da kale almadı. Caddenin ortalarına vardım. Hava birden değişti. Kötü bir kabustan uyanmışçasına gözlerim dehşet içinde açıldı. Çiçek Pasajı ile Galatasaray Lisesi arasında biriken kesif kalabalık, camları tuzla buz olmuş, duvarları kararmış, enkaza dönmüş, sıra sıra dükkanların önünde soluklarını tutmuş, kas katı kesilmişlerdi. Yüzleri kasılmış, gözleri kısılmış, ağızları açık kalmış kalabalığa karşı hayretimi gizleyemedim. Bakışlarımı yerde yatan yaralılara çevirdim. Resmi kıyafetli meslektaşlarım yaralılara şuurlu bir şekilde yardım etmeye çalışıyordu. İtfaiye görevlileri ise yorgunluktan bezmiş bir ifadeyle tenha bir köşeye sinmiş, olan biteni anlamlandırmaya çalışan bakışlarla bu hazin manzarayı seyrediyordu. Neler olmuş burada diye mırıldandığım sırada camı tıkladı biri. Kafamı çevirdiğimde çok açık tenli, bıyıkları kızıla çalan bir meslektaşımla göz göze geldim. Camın kolunu hızlıca çevirip kafamı dışarı uzattım. Pus yüklü bir rüzgarın önüne katılan keskin bir benzin kokusu çarptı yüzüme. Yüzümü istemsizce ekşiterek vukuat nedir diye sordum. Meslektaşım uğultuların arasından sesini duyurabilmek namına bağırdı. Benzin tankının patladığı konuşuluyor efendim. Kati bir malumatımız yok, geçişleri kapattık. Geri dönmek mecburiyetindesiniz. Ceketimin cebindeki kimliği çıkarıp meslektaşımın yağmur damlaları biriken yüzüne uzattım. Başkomiser Sadri dedim. Meslektaşım kimliğimin önünü ve arkasını çevirdikten sonra heyecanlandı ansızın.
Tahkikatı Vahi Başkomiser yürütüyor efendim. Geldiğinizi hemen haber vereyim dedi kimliğimi uzatırken.
Lüzum yok diyerek engel oldum. Buraya başka bir vukuat için geldim. Sen Antoine Kilisesi'ne gitmeliyim. Yolu rica etsem açabilir misin?
Efendim kabil değil. Etraf meraklı insanlarla dolu. Araçla ilerlemeniz çok güç.
Vakit kaybediyordum. Homurdanarak siyah inci yolun karşısındaki sahafın, bir zamanlar babamın da müdavimi olduğu kitapçının önüne park ettim. Yola yaya devam etmek mecburiyetindeydim artık.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.